Cahide. Bir ömür kadındı Cahide. Salonda koltuk gıcırdadı diye oyunu yarıda terk edip perde kapattırdı. Film setinde elektriği yanlış ayarladı diye teknisyeni ucu sivri şık, topukları altın suyuna batırılmış rugan papuçlarıyla tekmelediği, Behzat Budak'ın doğum gününde hediye ettiği Suar de Paris parfümünü, "Çok rica ederim Behzat Bey, bu minik mor şişeleri Avrupa'da hizmetçiler kullanıyor," diyerek elinin tersiyle ettiği, baba Behzat'ın yerinden fırlayıp, "Kızım, sen bir gün mavi ispirto bile bulamayacaksın. Benim mali gücüm buydu, bunu aldım. Yazıklar olsun sana, kullanma, çöpe at," diye bağırdı. Kendi salonunda yemek sofrasına teşrifini bekleyen parlamenterlere, "Ben ev sahibesi değilim, ben Cahide Sonkuyum," gerekçesiyle bir hoş geldiniz demek için bile görünmeye tenezzül etmediği, yine evine kadar gelen reisi Cumhur Celal Bayar'ın yanına "Rol ezberliyorum," diye çıkmadığı rivayet edilir. Ve daha neler neler. Şu tiyatroya, halk ile yeksan eğlenmiş pera kültürüne ve eski İstanbul'un yaşayan tadına tutkun bir avuç insanın Cahidesi. Kural tanımaz kişiliğiyle oynadığı rolleri sonuna dek zorlayan, aynı kişiliği sokaklara, evlere, meyhanelere, aşklara taşıyan, narsizmin ışıltılı kıskacında anına göre hazdan ya da hüzünden çırpına çırpına eriyip gitmeyi yeğleyen Cahide. Resimli Ay, Şark ve Muhit dergileri okur, duvarlarda 20. asır takvimi, Avrupa konserleri garantili ve işletmesi gayet basit olan kocaman lambalı bir radyodan batı müziği dinler, çok uzaklardaki gün batımını çok önceden sezmiş olmanın kaçınılmaz ürpertisini törpülemek için de önceleri gizlice ve usul usul, sonraları açıkça ve külli miktarda içerdi. Limonlu vodkayı tercih ettiği söylenirdi. Kahve ile birlikte bir göz kadehi inhisarlar likörü pek de iyi giderdi. Şişesi 30 kuruştu ama keyfine değerdi doğrusu. Albayrak Mustafa Nezih çayı da tercih ettiği kahvaltılık olarak bilinir. Canı aynalarda saklıydı. Caravaggio'nun Narkissos'uydu sanki. Karşılarından ayrılmazdı. Kimseyi beğenmez ama herkes tarafından beğenilmek isterdi. Müthiş megaloman, aynı oranda da yalnızdı. Ve erkeklerin yüreğinde 8 Richter ölçeğinde 1001 deprem yaratacak kadar güzeldi. Buyurun şimdi Şehrayin'i. 1930'ların İstanbul'u eşi görülmemiş bir donanma yaşamaktadır. Belki de İstanbul'un başkenti Pera'yı bu donanmanın en sıcak, en renkli, en hareketli fişeği olarak tarihlemek gerek. Yeryüzü siyasal çalkantılar içinde debelenir. İkinci bir global savaşın homurtuları derinden derine yaklaşırken Beyoğlu cümbüşünü sürdürüyordu. Valentin Taskin her gece Tepebaşı bahçesinde piyano çalıyor, Majik Sineması en son filmleri canlı müzik eşliğinde sunuyor, Rejans, beyaz Rusların ve ehli keyiflerin vazgeçilmez uğrağı haline geliyordu. Rejans'ta Balalayka Orkestrası kurulurken Park Otel'de boş durmuyor tabii. Nefis bir bar tesis ediyor. Pera Palas mı? O Bermutat sağ ve sağlam. Orient Express'le gelenlerin kaçınılmaz konuk evi. İşte böyle yuvarlanıp giderken doğunun incisi, Darülbedai'nin kapısından içeri ürkek bir adım atıyor 16 yaşında bir genç kız. Cahide Sonku. 1916 Yemen doğumlu bu kız çocuğunun çok değil, 16 yıl sonra şehir tiyatrosuna girerek bir meteor gibi yükseleceğini, Piaget'ten Yediköy'ün Zeynep'ine, Cürüm ve Ceza'dan Hamlet'e, Karamazov kardeşlerden Kaşif Hoca'ya, Macbeth'ten bir kavuk devrildiye, Kral Lear'den Aynaros kadısına, Faust'tan Vanya dayıya, Korolyanus'tan Hülleci'ye yaklaşık 100, evet yanlış duymadınız, 100 oyunda sahneye çıkacağını, büyük bölümünde başrolü yorumlayacağını ve ortalığı yıkan alkışların müsebbibi olacağını kim düşleyebilirdi ki? Gazetecilere göre hülya dolu gözleri ilahi bir ışıkla parlayan Cahide, çiçeklerden kasımpatıyı pek sever, her temsilden önce mutlaka kurban kestirir, sigaralarına tek tek C, D harflerini işletir, o demlerde tütün tüccarı İhsan Doruk'la evlidir. Neyre Ertuğrul'u beğenir ama Neyre'nin kendisini kıskandığını düşünür, Ofelya rolüyle özdeşleştiğini söyler. Evet, tiyatroya kalben tutkundur ama sinemada vardır ya şu dünyaları salonlara taşıyan harika icat. Söz bir, Allah bir. Bataklı Dam'ın kızı Aysel, Akasya Palas, Şehvet Kurbanı, Yayla Kartalı, İlk ve Son, Büyük Sır, Beklenen Şarkı birbirini izliyor. Sinema seyircisi Cahide'yi perdede de olsa bir kez görmek için cansiperane uğraş veriyordu. Büyük Üstad Muhsin Ertuğrul'la çalışıyordu çoğu kez ve Ertuğrul'un filmleri basında eni konu övülüyordu. Mevzuu eski bir adapte vodvilden alınmış olan Akasya Palası, geçen Şeker Bayramı gördük. Oldukça mühim muvaffakiyet kazanan bu filmin bazı zaruri teknik noksanlıklarına rağmen hiç de fena olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. İlk kez 1 Kasım 1940'ta İzmir'deki Elhamra Sineması'nda gösterilmişti Akasya Palas. Hazım Körmükçü, Necdet Mahfi Ayral, Vasfi Rıza Zobu, Sait Köknar ve Perihan Yanal gibi oyuncular da vardı beyaz perdede. Ama halk Cahide, Cahide diye tutturmuş, bu mabudenin handise canlanıp aralarına kanlı canlı karışması için yakarır olmuştu. Diğer filmlerin süksesi de aşağı kalır değildi. Hele Şehvet Kurbanı'ndaki bar kadını rolü, hele hele Yayla Kartalı'ndaki Nermin ve ille de Bataklı Dam'ın kızındaki Aysel. Konu ne olursa olsun Cahide'nin dillere bir hakkın destan güzelliği sinema salonlarının duvarlarını zorlamakta, seyirci dolup dolup taşmaktadır. Neyre Hanım'ın Yemen'den develerle İstanbul'a gelen bir konak dolusu ev halkının bu harika çocuğunu kıskanması son derece doğal. Cahide Sonku'ya, kocamla fazla alakalanıyorsun Cahide, ona kendini beğendirmek için bahaneler arıyorsun diye bağıran Neyre, ağzının payını anında alıveriyor. Benim namusumla oynuyorsunuz. Eğer kocanızla bir alakam olsaydı bunu herkesin önünde belli etmezdim. Ama anılarında ufak bir açık veriyor Cahide. Neyre Hanım kraliçe rolündeydi. Muhsin Bey Hamlet. Ben de Ofelya'yım. Küçücük yüreği aşkla dolu bahtsız genç kız. Bir sahnede Hamlet bana sarılıyor. Seni seviyorum diyor. Dualarımda beni de anmayı unutma. Bu sözler bana öyle tesir ediyor ki Muhsin Bey'in bana gerçekten ilanı aşk ettiğini sanıyorum. Ve sanırım bir erkek tarafından sevilmenin ne büyük bir nimet olduğunu o zaman anlıyorum. Muhsin Bey beni seviyor diye çılgına dönüyorum. Sahnede de rol yapmıyorum. Gerçek Hamlet'in gerçek Ofelya'sı oluyorum. Tabii bu oyunda da büyük başarı sağlıyorum. Benim sahnede Muhsin Bey'e aşık olduğumun kimse farkında değil. Neyre Hanım'ın gözleri önünde böyle bir şeye cesaret edebileceğimi düşünmüyorlar tabii. Sonra şehir tiyatrosu, sinema, 1950'de kurulan Sonku Film ve yönetmenlik denemeleri. Cahit Irgat'la birlikte 1961'de ortak tiyatrosu. Ardından yeniden şehir tiyatrosu. Evliliğin ve maddi olanakların çöküşü. Hayır, Cahide'nin çöküşü. Bitişi, tükenişi, lüks yaşantısını unutmak zorunda bırakılıp baron ve harem otellerinin loş köşelerinde epriyişi. Atilla İlhan'ın Emperyal Oteli şiirindeki gibi. Bir nokta, bir hat kalışı. Adı hala Cahide'ydi. Ama artık güzelliğiyle İstiklal Caddesi'nde trafiği durduramıyor. Savurganlık boyutlarına ulaşan cömertliğiyle şölen sofraları kurduramıyordu. Rejansa girdiğinde erkeklerin hayranlıkla ayaklanıp eline bir buse kondurmak için yarıştığı günler çok geride kalmıştı. Pera Palas'ın ve Park Otel'in barlarında yürek hoplattığı demlerde Galata'daki Panayot'la Balat'taki Agora'nın varlığını bile bilmezdi. Sonra Hasan Galip Sokak'taki Körfez meyhanesine, ardından Parmak Kapı'daki Üç Nal meyhanesine takılır oldu her akşam. Gerçek bir tragediyaya dönüşmüştü bu facia oyuncusunun yaşantısı. Gazetelere mektuplar yazarak otel parasını karşılayamayacak durumda olduğunu nazikçe belirtiyor, efsaneleşmiş yaşam öyküsünü cüz'i bir ücret karşılığında anlatabileceğini çekingen bir dille söylüyordu. Evet, dünyanın bu en mevzun dudaklı, en yatak odası bakışlı, en çıplak gerdanlı kadını yok olmuştu. Omuzlarında saçakları eprimekten tül tül olmuş bir şal ve ayaklarında terlikler, bomboş bakışlarının çengeline dünyanın yükünü takmış gibi ağır ağır geçiyordu Beyoğlu'ndan. Ama yine de çok gururluydu. Omuzları gergin ve sırtı dimdikti. Ne olursa olsun, Cahide Sonkuydu. Limonlu vodkanın vodkalı biraya dönüştüğü demlerde Yeşilçam'ın bitirim kameramanlarından Serdar Selvidal Dostlar Pirahanesi'nde Cahide'ye rastlıyor. Abla, aynalarda eskiyi arama lütfen diyor yumuşakça. 4 gün sonra da öte aleme geçiyor Cahide Sonku. Serdar gösterdi bir muhteşem yaşamın noktalandığı yeri. Alyon sokaktaki Reşit'in kahvesinin arkasında eski mi eski, yüzü isten ve yaştan kararmış binayı. Gülçin Otel'in yanındaki bu yapının giriş katında Köy diye bir lokal var. Aslında garip köydür orası. Ut'la birlikte fasıl verilir. Bilen bilir. Binanın altlarındaysa Melek muhallebicisi bir zamanlar süt kaynatırmış. Ve koku 2. kata ulaştığında Cahide basarmış kalayı. Öldüğü yer bugün ayakkabı atölyesidir. İsteyen gider görür. 1981 yılının 19 Mart'ıydı. Kış bırakmıyordu İstanbul'un yakasını. Polisiye romanlara taş çıkartırcasına pis bir yağmur iliklere üşüyordu. Ölümünden 16 yıl sonra Cahide'nin yeniden canlanacağını düşünebilir miydik? Bırakın bizi. En çılgın, en megaloman anında bile Cahide düşlemiş midir 65 milyon hayran? Çiçek Pasajı hoş bir mekandır. Anadan doğma, kendiliğinden olma bir çevreydi ki içinde yaşayan insanların ruhuyla çakışırdı. O denli doğal etkileri vardı. Yani açıkçası burası Çiçek Pasajı olsun diye mimar eliyle çizilmemişti. İnsanlar gruplaşır ama yine de kaynaşırdı. Neobarok üslupta yapılmıştı. Kemerli girişinin üzerindeki alınlığa garlandlar işlenmişti. Alınlığın tam ortasında oymalı bir saat, saatin üstünde bir insan başı yontusu, iki yanında içinden meyveler dökülen deniz külahları vardı. Ve 10 Mayıs 1978 gecesini 11 Mayıs'a bağlayan alacakaranlık bir saatte, sabaha karşı 4 olduğu söylenir, Beyoğlu'nu birbirine katan bir gürlemeyle çöktü. Tam 102 yaşındaydı. Yapımı 1876 yılında tamamlanmış, Abdülhamit'in sütçübaşısı Hristaki Efendi tarafından satın alınarak Cité d'Opéra oluvermişti. Arada Yeniçeri Ocağı olarak da kullanıldığı bilinir. İkinci sahibi Sadrazam Küçük Sait Paşa'ydı. Sait Paşa binayı 1908'de alıyor. Burası uzun süre Sait Paşa geçidi olarak anılıyor. Çiçek Pasajı adını almasıysa 1918'den sonraya denk düşer. İşgalci Fransız ve İngiliz askerler Beyoğlu'nda çiçek satan beyaz Rus kızlara sırnaşınca kızlar buraya sığınıyor. Böylece bir çiçek pasajı oluşuyor. 1925'te İstanbul'a gelen Yunanlı diplomat Yasson Stavropoulos 5 Mart'ta eşi Julia'ya yazdığı mektupta şöyle bir not düşer. Tanrım! O ne menekşe, o ne sümbül, o ne mimoza bolluğu. Üstelik çok da ucuza satılıyorlar. Meyhaneler 1940'lardan sonra çiçekçi dükkanlarının arasına giriyor. Çok değil, 20 yılı bulmadan meyhaneler çiçekçileri sayıyla alt ediyordu. Ama meyhaneler hep alt katta kalıyor ki pasaj denilen mekan budur. Üst katlarsa uzun süre ucuz pansiyon odaları olarak kiralanıyordu. Bizim kuşak ya görmedi ya da ucundan yetişiverdi ama Mehmet Kemal Üstad'ın o keyifli muhabbet günlerini yaşamışlığı ve yazmışlığı vardır. Seviç, lüks, stop, Ankara birahanesi, entelektüel Cavit. Hele entelektüel Cavit, pasaja 1943'te gelmiştir. Ünvanını Doğan Nadi'den almıştır ve anılarını anlatsa birkaç kütüphane rafı silme dolar. Sonra işte öyle çöküverdi bir gece. Aslında hiç de işte öyle çökmedi. Bir şeyler olacağı belliydi. Çok yaşlıydı. Duvarındaki işlemeler ve oymalar nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu binayı korunması gerektiği eski eser sayıyor, yalnızca tadilata izin veriyordu. Çok sayıda mirasçı ve hissedarın anlaşamaması yüzünden icra yoluyla satışa çıkartılıyor. Tümüne 40 milyon paha biçiliyor. Üstüne üstlük İstanbul Belediye İmar Müdürlüğü'nden sağlam raporu alıyordu. 2 bölüklü ve zeminden başka 4 tam katlı ve ayrıca çatı altı katlı eski tip kergir sağlam bir binadır. İşte böyle sapasağlam çöküverdi bir gece. Hem de adı geçen rapor alındıktan 1,5 yıl sonra. Halk ile yeksan olduğunda Beyoğlu'nun tarihinden önemli bir pasajı silip attı. Mahzen birahanesinin işleticisi Tayyar Fora şöyle anlatıyordu olayı. Birden uyandım. Üst katlardan sesler geliyordu. Ben binanın sağ bölümünde kalıyordum. Bizim birahanenin bekçisi Recep'e seslendim. Ne oluyor orada diye. Baktım o da bağırıyordu. Ne olduğunu o da anlamamıştı. Birden deprem başladı sanki. Binanın üst katları zangır zangır sallanıyordu. Recep yıkılan bölümde kalan bizim çocukları uyandırmaya çalışıyordu. Hemen çık dışarı dedim. Recep'in çıkacağı yol o sırada taş ve molozlarla kapanmıştı. Camları kırarak kendini kurtardı. Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, İstinye, Sarıyer itfaiye birimleri, 6 ambulans, Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi'nde seferberlik, Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in çevre binaların boşaltılması için verdiği emir. İstiklal Caddesi'ne bakan cephe tek duvar halinde. Sanki havada asılı duruyor. Her an çökebilir. Ortalık biraz yatıştıktan sonra belediyenin teknik elemanları tarafından incelenmeye alınan parçalar ve inanılmaz sonuç. Taşlar çoktan çürümüş. Beton dayanıklılığını yitirmiş. Kolonların direnci yok olmuştur. Bırakın derinlemesine laboratuvar testlerini, gözle bile görülebilmektedir bu. Adı Çiçek Pasajı'ydı. Gül ve karanfil satan çiçekçileri, falcıları, aylakları, ayyaşları, külhan beyleri, buzlu bademcileri, aktörvari dilencileri, hüneri müphem artistleri, anlaşılmış ya da anlaşılması bila mümkün sanatçıları, şimendifer saatli eski İstanbulluları, laternacıları, akordeoncuları, violonistleri, seyyar tansiyoncuları, milli piyangocuları, ağırbaşlısı ve uçarısı 5 dil bilen kulağı kesik gün görmüş garsonları ve balık pazarının cümbüşüne açılan kapısıyla dünyada eşi bulunmaz bir alemdi. Akşam alacası cam göbeğinden leylak koyusuna dönüştüğünde edebiyatçılar, gazeteciler, öğretim üyeleri, öğrenciler, bohemler ve her renkten ehli keyif bir afıçısından devşirme masaları dolduruyor, kalın saplı balon bardaktan köpüklü bira ya da meşrebine göre leylek boynu ve bülbül ağzı kadehten buzlu rakı içiyor, her daim taze karidesten, istakozdan, tavuryadan, lakerdadan, midye dolmasından, kılıç fümeden mezelik alıyordu. İtalyan mimar Michel Capello'nun tasarımıyla Hogarth'ın 18. yüzyıl Londra'sını resmeden gravürlerini andıran çiçek pasajı için "Burası Beyoğlu'nun başkentidir" diyordu bir yaşlı Rum garson. İçki ve muhabbet dünyasının bu ölümsüz mikrokozmosundan kimler geçmemişti ki? Ahmet Haşim, Sait Faik, Münir Nurettin, Doğan Nadi, Cahide Sonku, Maria Callas, Yehudi Menuhin, Haldun Taner ve yeryüzünün 7 bucağından binlerce, hayır, 10 binlerce ölü. "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil" başlıklı kitabında şöyle anlatıyor çiçek pasajını Haldun Taner. Şurada sulu kule triyosu gırnata, keman ve darbuka ile çifte tellilerin en oynağını çalar ve 15 yaşındaki kirli ayaklı ama Roden'i çıldırtacak endamlı bir çingene kızı masaların üstünde göbek atarken beride tansiyoncu madam yaşlı müşterilerin ayaküstü sağlık kontrolünü yapar. Aldığı sonuca göre entelektüel Cavit'e "Bey'e tuzlu meze vermeyeceksin" diye direktifler verir, vodkalı bira ikmalini tamamlayıp yurt ve dünya sorunlarını çözümleyecek kıvamı bulmuş bir gevezenin değerli diskuru, son lig maçının teknik tahlilini yapan iki fanatik kulüpçünün tartışması ve seyyar bademcilerle cevizcilerin gürültüsünde güme giderdi. Efkarlı bir gününüzde bu pasajın balık pazarı girişinden dalıp ite kaka yahut itile kakıla rastladığımız tanıdık tanımadık ihvanlara selam vere vere önümüze çıkan yıvışık sarhoşları vücut çalımı ile geçe geçe ek dolaş olan satıcılara dert anlata anlata bu insan denizinden ilerledikçe biraz önce sizi burgulayan dertlerden, güncel sorunlardan, kişisel sürtüşme ve gocunma tortularından arındığınızı, hatta biraz önce niye burulduğunuzu artık anımsayamaz olduğunuzu hayretle görürdünüz. Orada bu insan denizinin içinde bir insan zerresi olurdunuz. Çöktükten bir süre sonra kör topal yaşamaya çalıştı. Parçalanmadık noktalarında tek tük bir acılar, köşe meyhaneleri, mezeciler beliriverdi. Ama eski tadı yoktu. Tam 10 yıl sonra 1988'in yaz ortalarında Beyoğlu Belediyesi'nin öncülüğünde onarılarak tümden kılık değiştirdi. Çiçek Pasajı'nı Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği'nin yaklaşık 3 aylık uğraşı ve yine yaklaşık 1,5 milyar lira masrafı sonucunda eskisiyle isim benzerliği dışında hiçbir bağlantısı olamayan bir çiçek pasajı çıkıverdi ortaya. Masa ve sandalye işlevini gören koca bira fıçıları yok olmuş, yerlerini sabit ve tek tip masalar ve sıralar almıştı. Her şey tek tipti aslında. Kimisi şampanya diyor ama pek andırmıyor, karamela renkli boya tüm duvarları kaplıyor. Garsonların üniformaları aynı. İnsanlar uzun bir koridorun iki yanına yüz yüze ya da sırt sırta oturmuş iki paralel çizgi oluşturuyor. İstiklal Caddesi'nden gidildiğinde solda bir kuru yemişçi, sağda tütüncü görülebilir. Tepelerdeki sıra sıra Art Nouveau taklidi fenerlerin ışığında dikkatlice bakınca ufalmış gibi geliyor pasaj. Köşe bucak esrarengiz, her oyunda bir sır, bir serüven, bir senaryo saklayan, anason ve muhabbet tüten özgün kişiliği törpülenmiş. Hiçbir mimari tarza külliyen girmeyen duvar oymalarının, kabartmaların ve süslemelerin altında entelektüel Cavit, şimdiki adıyla Huzur, Stop, Seviç, Palmiye, Kimene, Pavyon, Erciyes, Ankara Birahanesi, Lüks, Karadağ, Aile, Pasaj, Çınar, Pera, Tempo, Mahzen gibi eski yeni yerlerin bir bölümü var. Ama hiçbiri birahane ve meyhane değil. Tümü de restoran. Akordeoncu Madame Anahit Terzian hala burada ama gezinemiyor. Bir köşecik tahsis etmişler. 30 yıldır bar fıçısından meyhane masasına dolaşa dolaşa çaldığı parçaları oradan duyurmaya çalışıyor. Diğer müzisyenler, çiçekçiler, seyyar tansiyoncular yok olmuşlar. Violonist Paganini Bülent sırra kadem basmış. Ama çok daha temizmiş eskisine göre. Hanımlar yalnız gelebiliyormuş. Avlusu karo parkeyle döşeliymiş. Çatısı Ramada Oteli gibi boydan boya camla örtülüymüş. Mezeler taze ve servis özenliymiş. Turist akınının ardı arkası kesilmiyormuş. Olabilir. Ama orijinal çiçek pasajının çizgileri, dekoru, atmosferi, kişiliği ve renkli bir panayırı andıran iç dinamiği korunarak gerçekleştirilemez miydi bütün bunlar?